Ayrım 2.
Bütün hücrelerde çekirdek dediğimiz kapalı bir kap vardır. Hücre bölünüp iki hücre haline gelirken ilk önce bu çekirdeğin bölündüğü, dolayısıyla hücre içinde önemli bir rolü olduğu daha önce de biliniyordu. Yani tek hücrenin servetini yeni hücrelere eşit bölüştürme işlemi çekirdekte başlıyordu. Dahası mikroskop çekirdeğin içinde kromozom denilen iplik gibi strüktürleri açığa çıkardı. Bu strüktürler çekirdek bölünmeden kendilerini bir kat arttırıyorlar ve her kromozom dizini bir yeni yavru hücrenin içine yerleşiyordu. Bu düzenleme yüzünden kromozomların genlerin yuvaları olmalarından kuşkulanıyorlardı. Morgan, adi meyve sineklerini deney hayvanı olarak kullanarak bunun gerçekten de doğru olduğunu bir dizi ince deneyle kanıtladı. Bu iş tamamlandığında genlerin kromozom ipliklerinin etrafında top top sarılmış oldukları artık biliniyordu. Genler neden yapılmışlardır? Bu 1830'larda öğrenildi. Çok geçmeden bilim adamlarını heyecan verici bir soru sarmıştı. Kromozomlar, genler neden yapılmışlardı? Biyolojide kuşkusuz çok önemli bir yeri olan Oswald Avery'nin deneyleri bu soruya çok açık ve parlak bir yanıt getirdi. Çalışmaları şimdi moleküler biyoloji dediğimiz modern çağı açtı. 1940'ların başında Avery, iki taraflı zatürreye, akciğer iltihabına neden olan bakteriyle uğraşıyordu. Penisilin bulunmadan önce en büyük ölüm nedenlerinden biriydi bu hastalık. Yaptığı deneylerde açıklayamadığı şaşırtıcı sonuçlar buldu. Ölü zatürreye bakterileri kötü niteliklerini zatürre yapmayan türden canlı bakterilere geçirebiliyorlardı. Bu, tehlikeli ölü bakterilerin canlı ve zararsız bakterileri tehlikeli hale getirebilmeleri demekti. Bu nitelik bir defa geçirilince artık kalıcı oluyor ve bir zamanlar iyi huylu olan bakterilerin gelecek kuşaklarına kalıtımla geçiyordu. Hastalığa neden olabilme kapasitesi bir veya bir grup özellikten kaynaklanır. Bu özellikler genler tarafından kontrol edilir ve kalıtımla geçirilirler. Avery, ölü bakterilerin parçalandıklarını, vücutlarının bilgi taşıyan kimyasal maddeler çıkardığını, canlı bakterilerin de bunları besin olarak kullandıklarını düşündü. Yani genler canlı bakterilere girip onların kalıtımlarını belirliyorlardı. Avery ve arkadaşları bu gene benzer maddeyi kesin olarak belirlemek üzere çalışmaya başladılar. İnsan, tıp bilimi için genlerin kimyasal özelliklerinin bulunmasından daha önemli bir problem olabileceğini düşünemez. Ancak bu kesinlikle insanlar, hatta hayvanlar üzerinde de incelenebilecek bir problem değildi. Neyse ki zatürreye yapan bakteriler, Avery'ye uygun bir sistem getirdiler. Bu iyi ve değerli bir model deney sistemi örneği oluşturuyordu. Aslında bütün genetik bilgi birikimi 100 yıl önce Gregor Mendel'le başlangıcından bugünkü araştırmalara kadar büyük ölçüde basit deney modellerine dayanır. Bezelyeler, meyve sinekleri, ekmek küfü ve bakteriler. Avery'nin üzerinde çalıştığı bakteriler genetik olarak birbirinin tıpkısıydı. Başka cinslerle karışmamış saf kan bakterilerdi bunlar. Hızla üreyebiliyorlardı. Öyle ki kalıtım özelliklerini birçok kuşağın üzerinde izlemek olanaklıydı. Zatürreye neden olma yetenekleri farelere verilerek kolayca ölçülebiliyordu. Avery'nin yaptığı önemli deneylerden biri probleme açık bir yanıt getirdi. Ölü bakterilerden dağılan bir molekül karışımını aldı ve içine DNA'yı bozan bir enzim ekledi. DNA'nın bozulması karışımın zararsız bakterileri zararlı bakteriye çevirebilme yeteneğine bir son verdi. Buna ek bir deneyle Avery ve arkadaşları zararsız bakterileri hastalık yapan bakteriye çeviren maddenin deoksiribonükleik asit veya DNA olduğunu kanıtladılar. DNA, deoksiribonükleik asit. Aslında DNA'yı Avery bulmamıştır. Bu iş Avery'den 60 yıl önce Friedrich Miescher adında bir araştırmacı tarafından yapılmıştı. O ve onu izleyen bilim adamları bu konuda bir sürü kimyasal bilgi toplamışlardı. DNA'nın zincir şeklinde birbirine bağlı büyük miktarlarda fosforik asit içeren nükleotit DNA moleküllerden oluştuğu biliniyordu. Bunlar o zamana kadar hücrede bilinen en büyük moleküllerdi. Avery, DNA'nın kalıtımın temel maddesi olduğunu gösterdi. Başka bir deyişle, bir şeyi kalıtımla geçirmek demek, bir parça DNA aktarmak demektir. Genler DNA'dır. Bilgi DNA'dır ve DNA bilgidir. Averin ispatından beri DNA konusunda bilinenler öyle şaşırtıcı bir hızla arttı ki 1960'larda artık bilginin DNA'da nasıl kodlandığını, bu bilginin nasıl hücre maddesine dönüştüğü ve DNA'nın gelecek kuşakla paylaşılmak üzere nasıl kopya edildiğini biliyorduk. Bu zorlu yarışa birçok bilim adamı katıldı. Ama James Watson ve Francis Crick'in DNA'nın doğru yapısının ikili sarmal, yani iç içe dönen iki zincir olduğunu düşünüp bulmaları en büyük aşamalardan biridir. Öyleyse işte DNA'nın temel özellikleri. 1. Zincir molekülüdür. Değişik basit molekül çeşitlerinin birbirine eklenmesinden oluşmuş zincir şeklinde bir madde. 2. Olağanüstü uzun ve son derece incedir. Hücrenin çekirdeği 100 defa büyütülseydi aşağı yukarı iğne ucu büyüklüğü civarında olacaktı. Yani gözün ancak seçebileceği kadar. İşte bu küçücük çekirdek içinde katlanmış durumda bulunan DNA açılırsa boyu bir futbol sahasının boyu kadar olur. 3. Zincirde 4 çeşit halka vardır. Nükleotit denilen moleküller. İsimleri adenilik asit, guanilik asit, sitilidik asit, timidilik asit. Kısaltmaları A, G, C ve T. 4. Bu 4 tür halkanın bağlanma biçimi adi bir zincirin halkaları gibi birbirinin aynıdır. 5. Halkaların şaşmaz bir düzeni vardır. Bu kitaptaki harflerin düzeni gibi. Bundan sonra zincirler üzerine söyleyecek çok şeyimiz olacak. Bir zinciri her resimleyişimizde buradaki 5 biçimden hangisi en uygun, en açıklayıcıysa onu kullanacağız. Kuşkusuz gerçek zincirler bizim resimlerde gösterdiklerimizden çok daha uzundur. DNA eşittir dil eşittir bilgi. Şimdi 4 çeşit halkası olan bir zincirimiz olsa ve bunun yeni bir bireyin oluşması için gerekli bütün bilgiyi içerdiğini bilsek, bu sırrın halkaların sıralanmasında veya düzeninde yattığı sonucunu çıkarmamız gerekir. Zincirin bu kadar çok anlam taşımasının başka bir açıklaması olamaz. Bilgi böylece harita veya plan olmak yerine, düz bir yüzey üzerinde iki boyutlu bir şeye, daha doğrusu tek boyutlu yazılı talimat dizinine dönüşür. Burada dille benzetme, analoji yapılabilir. DNA alfabesinin 4 harfi var. Ama bunlarla yazılabilecek mesajların sayısı sonsuzdur. Tıpkı 2 harfli Morse alfabesiyle, nokta çizgi, söylenebileceklerin sınırı olmadığı gibi. Kitaplardaki harfler kağıt üzerindeki yerlerine göre diziler halinde bağlanmışlardır. Belli bir organizma içindeki toplam DNA da bir kitap gibi düşünülebilir. Bu kitapta bütün harfler, sözcükler, deyimler, cümleler ve paragraflar bir zincir oluşturacak biçimde birbirine eklidir. Organizmanın bütün bölümleri ve bütün işlevleri böylece tanımlanır. Bu organizmanın özdeş bir ikizi varsa o da aynı DNA'ları içerir. Aynı kitaptan bir tane daha diye düşünülebilir. Ne bir harf ne bir sözcük farklıdır ikisi arasında. Aynı türün başka bir organizması da gramerde sık sık ve göze çarpıcı farklar olduğu halde benzer bir kitabı oluşturur. Değişik türlerin kitapları, içlerinde bir sürü benzer cümleler de olsa oldukça değişik öyküler anlatırlar. Yukarıdaki benzetmede zincirin parçaları olan genler aşağı yukarı cümlelerin karşılığıdır. Bir gen, organizmanın belirli bir yapısını oluşturan veya işlevini gören bir harf, nükleotit dizidir. Genler çok uzun bir DNA molekülünde arka arkaya eklenmiş cümleler gibidirler. Bir insanın oluşması için ne kadar bilgi gerekli? Bilginin ne olduğunu gördükten sonra isterseniz canlıları oluşturmak için ne kadar bilgi gerektiği üzerine kabaca bir fikir edinelim. 1. Bir bakteri canlı yaratıkların en basitlerindendir. 2000 civarında geni vardır. Her gen 100 civarında bir harf, halka içerir. Buna göre bir bakterinin DNA'sı en azından 2 milyon harf uzunluğunda olmalıdır. 2. İnsanın bakteriden 500 kat fazla geni vardır. Öyleyse DNA en azından 1 milyar harf uzunluğundadır. 3. Bir bakterinin DNA'sı bu hesaba göre her biri 100 bin kelimelik 20 ortalama uzunlukta romana. İnsanınki ise bu romanlardan 10.000 tanesine eşittir. Dilden maddeye. DNA dilinin anlamı belirli bir canlı organizmayı tanımlamasındadır. Başka bir deyişle genler, maddenin, yaşamın gerçek özünün, gerçek canlı unsurun yaratılması için gerekli bilgiyi verirler. DNA dili fizik olarak yaşamaya, nefes almaya, hareket etmeye, et üretmeye nasıl çevrilebiliyor? Bu soruyu yanıtlamadan önce nelerden yapılmış olduğumuzu bilmemiz gerekir. Proteinler. Bu konu zor görünebilir ama aslında öyle değil. Bizi oluşturan en önemli malzeme proteindir denilebilir. Diğer yapı maddelerimiz su, tuzlar, vitaminler, metaller, karbonhidratlar, yağlar ve bunun gibi. Proteinlere destek olmak üzere bulunurlar. Proteinler yalnızca kütlemizin, suyu saymazsak, çoğunu oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda vücut ısımızı, hareketlerimizi ayarlarlar. Düşüncelerimizin ve duygularımızın da temelini oluştururlar. Kısacası bizi oluşturan ve yaptığımız her şey proteinlere dayanır. Örneğin kedimi gözlüyorum, bütün kütlesi proteindir. Ne görüyorsam, kürkü, gözleri hareket etmese bile proteindir. İçindeki her şey de proteindir. Ayrıca kedime çok özel bir kişilik veren her şey de özel proteinlerle belirlenmiştir. DNA'nın yönlendirilmesiyle yapılan proteinler, birey olmanın, tek olmanın, bütün türlerin fiziksel temelidir. Metal otomobil için neyse, protein bizim için odur. Otomobilde başka malzemeler de vardır. Ama yapıyı ve işlevi sağlayan en önemli eleman metaldir. Hem görünüşü hem de işleme yeteneğini belirler. Bir arabanın diğerinden farkını, biçimin niteliği ve metal kısımların durumu belirler. Şimdi yeni bir soru ve başka bir ayrıntılı inceleme için hazırız. Proteinler neden yapılmışlardır? İşte özelliklerinin listesi. 1. Zincir moleküllerdir. 2. Uzundurlar ama DNA kadar değil. 3. 20 çeşit protein halkası vardır. Bunlara amino asitler denir. 4. 20 biriminde bağlantı biçimi tamamen aynıdır. 5. 20 birimin veya halkanın düzeni veya diziliş sırası hassas ve kesindir. Bu düzen hangi protein olduğunu ve sonuçta işlevinin ne olduğunu belirler. Amino asitler isimlerinin ilk 3 harfli eklenmiş zincir halkalarıyla gösterilirler. 20 amino asit şunlardır. Fenilalanin, leuzin, izoleusin, metiyonin, valin, serin, prolin, trionin, alenin, tirozin, histidin, glutamin, asparajin, lizin, aspartik asit, glutamik asit, sistein, triptofan, arjinin, glisin. Çeviri. Bu 5 özelliğin DNA zincirininkine ne kadar benzediğini gördünüz. Halkaları özel bir düzende olan zincirler protein alfabesinde 20 çeşit harften oluşuyor. DNA alfabesinde ise 4 harf var. DNA bilgisinin protein maddesine dönüşmesinin aslında dildeki gibi bir çeviri işlemi olduğu hemen görülebilir. 4 harfli bir alfabedeki harf dizisinden 20 harfli bir alfabenin harf dizisine geçilmektedir. Morse dilinden 2 harfli nokta çizgi alfabesinden İngilizce gibi 28 harfli alfabesi olan bir dile çeviri yapmaya da benzetilebilir bu. Bütün olan biten aslında bu kadar. Hücrelerin protein zincirleri içinde binlerce çok ufak, son derece basit çeviri makinesi var. Bunlara ribozomlar deniyor. Şu şekilde çalışırlar. Önce DNA bilgisinin bir bölümü, bir gen bir enzim. Bu işlemin hızlanmasına yardım eden bir protein tarafından kopya ediliyor. Mesajcı RNA, mesajcı ribonükleik asit denilen bu gen kopyası da bir zincirdir. RNA molekülleri DNA moleküllerinin hemen hemen aynı zincir molekülleridir. Ama onlar kadar uzun değillerdir. Bir DNA molekülü birçok geni içerir. Bir mesajcı RNA molekülü ise yalnızca bir tek genin kopyasıdır. Bu RNA moleküllerine mesajcı denir. Çünkü genin mesajını ribozomlar yolu ile DNA'nın hücredeki yeri olan çekirdekten proteinlerin yapıldıkları hücrenin çekirdek dışındaki kısmına, sitoplazmaya taşırlar. Gen kopyası mesajcı RNA bir ucunu ribozoma bağlar. Ribozom okuyucudur. Mesajcı RNA'nın içindeki nükleotitlerin harflerin dizilişini okur. Ama bildiğimiz anlamda bir sözcük çıkarmak yerine protein çıkarır. Bu şu şekilde gerçekleşir. Özel enzimler aminoasitleri transfer RNA denilen küçük bir RNA molekülüne bağlarlar. 20 aminoasitin her biri özel RNA molekülüne bağlanır. Aminoasite bağlanmış tRNA'lar kendilerini ribozoma yöneltirler. Ribozom gerekli tRNA'yı yani transfer RNA'yı bağlı aminoasitlerle birlikte o anda mesajcı RNA'dan okuduğu deyimlere uygun olarak seçer. Yani eğer ribozom mesajcıdan ala aminoasidi yani alenini belirleyen bir grup nükleotit mesajını okumuşsa, bu aminoasidin bağlı olduğu gruba uygun nükleotitleri olan bir tRNA seçer. Mesajcı nükleotitin belli bir aminoaside uygunluğu nükleotitlerin doğal uygunluk ilişkilerine dayanır. Mesajcı üzerindeki her nükleotit dizisi transfer RNA üzerindeki uygun nükleotit dizisiyle mükemmel bir şekilde eşleşir. Her yeni aminoasit ve onun tRNA'sı ribozoma gelip uygun biçimde yerleştikçe aminoasit kendisinden önceki ribozoma gelmiş olan aminoasitle kimyasal olarak birleşir. Böylece halkalar sırayla birer birer bağlanırlar. Ribozom mesajı okudukça protein zincirinin boyu durmadan uzar. Mesaj zincirinin okunması bitince bütün protein halkası serbest bırakılır. Böylece yeni bir protein doğmuş olur. Bir gen boyu DNA'nın içindeki nükleotit dizilişi, bir protein içindeki aminoasit dizisini tam olarak belirler. Bir gen, bir protein. Bir gen, bir protein kavramı bizim proteinlerin nasıl oluştuğunu öğrenmemizden çok uzun zaman önce bulunmuştu. 1930'larda ekmek küfü üzerine bir dizi parlak deney yapan biyokimyacı George Bedell, bir tek gen içindeki değişikliklerin bir tek proteinde bozulmaya yol açtığını göstermişti. Buna dayanılarak yapılan çalışmalar, bakteri kullanılarak ilerletildi ve genişletildi. Bu büyük çalışma ve burada anlatacağımız niceleri, Hermann Müller'in 1920'lerdeki DNA'daki değişmelerin, mutasyon, istenildiğinde canlı sistemleri X ışınlarına tutarak sağlanabileceğini gösteren önemli buluşu olmasaydı başarılamazdı. DNA, bir hücrede bulunan değişik proteinler kadar gen içerir. Bakteride 2000, insanda 200.000. Protein yapan makinenin bu çeviri işlemindeki şaşmayan hatasızlığı kuşkusuz dikkate değer. Bir hücrenin yaşaması için gerekli binlerce proteinin üretilmesinde ancak bir iki yanlışlığa yer olabilir. İnsanların yaptığı hiçbir makine bunun gibi 200 romana eşdeğer bir yazıyı bu kadar az yanlışla yazamaz. tRNA'nın bulunması. Hocam Paul Zamenhof ve ben 1956'da transfer RNA'yı birlikte bulduk ve neye yaradığını açıkladık. Zamenhof daha önce ribozomların üzerinde proteinlerin bir araya getirdiği strüktürler olduğunu göstermişti. Ben de bu tarihten bir yıl önce aminoasitlerin özel bir dizi enzimle aktif hale getirilebildiğini, yani diğer aminoasitlerle reaksiyona hazırlandığını kanıtlamıştım. Bu 4. bölümde anlatılıyor. Ama arada eksik bir şey vardı. Aminoasitlerin bağlanabileceği ve onlara mesajcı RNA'ların gösterdiği yerlere yerleştirilmelerini sağlayan kimliği kazandıracak bir şey. Paul Zamenhof'la birlikte hücreler içinde aminoasitlere önemli bir yatkınlığı olan, yani onlarla olağan dışı bir sıkılıkla bağlanabilen küçük RNA molekülleri olduğunu gördük. Proteinin yapılışındaki eksik olan halkayı bulduğumuzu hemen anladık. Bir sürü yoğun ve zevkli deneyden sonra, ondan sonraki yılın ortalarına doğru, tRNA'nın protein yapımına katılım yönteminin size daha önce açıkladığım oldukça tam bir resmini elde ettik. Zincirlerden 3 boyutlu varlıklara. Buraya kadar öykü yeterince doyurucu. Canlı mekanizmalar zincirleri dil olarak kullanırlar. Plandan bitmiş üretime geçmek basit bir çeviri işidir. Ama hala aşmamız gereken bir engelimiz var. Çeviri bir simgeyi başka bir simgeye, tek boyutu tek boyuta, bir zinciri başka bir zincire, nükleotitleri aminoasitlere dönüştürüyor. Zincirden maddeye nasıl varabiliriz? Protein moleküllerinin görevlerini yerine getirmelerine, dokunabildiğimiz, kavrayabildiğimiz şeylere, tohumlara, çiçeklere, kurbağalara, size bana bir boyuttan 3 boyuta sıçramak zorundayız demek ki. Yanıt, protein zincirleri içindeki halkaların, yani aminoasitlerin özelliğinde yatıyor. Protein molekülleri, zincir oldukları halde, aslında fiziki olarak gerçek zincirlerde olduğu gibi 3 boyutlu strüktürlerdir. Proteinin 20 değişik amino asiti etkisiz simgeler değildirler. Her birinin kendine özgü kimyasal özellikleri vardır. Bazıları zincirdeki ikiz eşleriyle kimyasal bağlar yapmayı yeğlerken, bazıları daha çok asit, bazıları da alkali özelliğini gösterir. Kimi suyu aramak eğilimindeyken, kimi de sudan kaçar. Bazıları öyle biçimlendirilmişlerdir ki zinciri bükebilirler. Birkaç tanesinin de bir proteinin yalnızca bir tek işe yaramasına katkıda bulunacak özel marifetleri vardır. Bu amino asitler zincirdeki yerlerine göre zincirin son biçimini belirlerler. Zincirler tamamlandıkları zaman bir çeşit ip yumağı oluşturmak için kendi kendilerini iç içe dolanıp katlanırlar. Çözülmüş zincirdeki amino asitlerin sırası moleküllerin katlanmak için hazır olduğu zaman nasıl davranacağını, ne yapacağını şaşmaz bir şekilde belirler. Katlanma biçimi de protein molekülünün şeklini, özelliklerini, işlevini belirler. Kas proteinler için bir gen protein yapar. Makineleri son bitmiş biçiminde katlanabilecek ve komşu liflerin üzerinden kayabilecek çok uzun bir protein zinciri yapmasını emreder. Böylece kasılabilen uzun lifler oluşur. Kan hücrelerindeki oksijen taşıyan protein zinciri, hemoglobin, özel bir 3 boyutlu katlanma biçimine sahiptir. Böylece yalnızca kendisine özgü bir yolla oksijeni tutma ve serbest bırakma işlevini yerine getirebilir. Sonuç olarak her birinin sıralanışı, genler içindeki nükleotitlerin sıralanışıyla belirlenmiş binlerce protein zinciri özel biçimlerde katlanıp özel işlevler elde ederler. Düzen yaratmak çoğu kez zincir yapmaktır. Birinci bölümde düzen konusunda söylediklerimizi hatırlayın. Yaşam, sürekli düzensizliğe giden bir evrende düzene yönelik çalışır. Şimdi bunun ne demek olduğunu çok daha açıkça görebiliriz. Canlı olmak, daha önceden şaşmaz bir kesinlikle tanımlanmış bir düzenle halkaları zincire eklemektir. Düzen bir defa kurulunca, son biçimin ve işlevin elde edilmesi hemen hemen kendiliğinden gelir diye düşünülebilir. İsterseniz bir parçayı bir başka parçanın önüne koymak kendiliğinden sonuca götürüyor diye düşünebiliriz bu düzeni. Zayıf kimyasal bağlantıların önemi. Hücrenin önemli molekülleri yani DNA, RNA ve proteinler üzerine yapılan bir çalışmadan çok ilginç bir genelleme ortaya çıkmıştır. Aslında zayıf kimyasal bağlantılar yaşam için son derece önemli işlevler taşırlar. Güçlü bağlantılar amino asitleri protein içinde birbirine bağlayan cinsinden veya RNA ve DNA içinde nükleotitleri bağlayanlar cinsinden olanlardır. Bunlar zincirin her halkasında komşuyu sıkıca tutarlar. Zayıf bağlantılar ise bütün büyük zincirlerde katlanma noktalarını belirleyen ve molekülün biçimini sağlayanlardır. DNA'da iki zinciri çift sarmalı oluşturmak için bir arada tutan nükleotitler arasında zayıf halkalar vardır. Bunlar ileride göreceğimiz gibi RNA üretiminde çok gereklidirler. Proteinin içinde ona işlemine uygun katlanmış biçimlerde tutan amino asitler arasındaki bağlantılar da zayıftır. Ribozomlar üzerinde yeni protein yapımında transfer RNA molekülleri nükleotitlerin mesajcı RNA üzerinde tamamlayıcı biçimdeki nükleotitlere uydurarak tam yerlerini bulurlar. Bu önemli bağlantıların özelliği zayıf oluşları yüzünden çok kısa sürmeleridir. Görevlerini yaparlar ve sonra kolayca çözülüp yeniden kullanılabilirler.